TR724 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Kerbela'nın Ardındaki Sır başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Nübüvvet ve Devlet Yazıları 27. Geçtiğimiz 3 bölümden çıkarabileceğimiz tecrübe şu. Her peygamber ve peygamber takipçisi Allah'ın mesajını duyurmak sorumluluğu taşır. Görevi budur. Diyelim ki komşu bir coğrafyada bir zalim kral halkın dinini özgürce seçmesine engel oluyorsa bunu önlemek peygambere düşer. Fetihlerin meşruiyeti zulmü önleme ve mesajı sunma sınırlarına kadardır. Bu sebeple fetihle istila arasında çok ince bir çizgi vardır. Bu sınır tarih boyunca kompleks bir soru olarak peygamber takipçilerinin önüne çıktı. Nübüvvete veraset için yola çıkanların en zor sınav sorusu bu oldu. Yüzeysel bir ayrım yaparsak nübüvvete verasetin veya peygamber yolunun taşıyıcısı veya temsilcisi olma iddiasını taşıyanlar 3 ayrı grupta yer almıştır. Birinci grup, iktidar, devlet ve dünyevi makam gibi emellere ulaşmak için dinin masumiyetini ve cazibesini istismar edenler, hali hazırdaki zümreyi bununla örneklendirebiliriz. İkinci grup, yolun gereklerini hakkıyla yerine getirip, tam bir peygamber takipçisi olarak bu işi velayetle temsil edenler ve çağdaş ganimet türlerinin tuzağına düşmeyenler. Üçüncü grup, aynı berrak ve duru niyetlerle yola çıkan ama bir yok etme tehdidi karşısında hilafeti ele geçirerek veya devlete eklemlenerek ayakta kalmayı düşünenler. Böylece devlete dönüştürerek dini korumayı ve halkı zulümden kurtarmayı planlayanlar. Çarpıcı bir örnekle başlayalım. Hazreti Hüseyin nübüvvete veraseti temsil eden o günün en nezih sahabi grubunun önündeydi. O ve çevresinde toplananlar nübüvvet mesajını taşımaya en layık insanlardı. Hazreti Hüseyin bu mesajı kuvve-i velayetle götürebilecek bir kurbiyet makamındaydı. Hazreti Bediüzzaman bu altın silsileye işaret eder. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Hazreti Hasan ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyeti azime, yalnız cibilli, akraba, aile, şefkat ve hissi karabetten, yakınlık, gelen bir muhabbet değil, belki vazife-i nübüvvetin bir hayt-i nuranisinin, bir ucu ve veraset-i nebeviyenin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei, mümessili, fihristesi cihetiyledir. Maalesef o günün insanları bunun şuurunda değildi. Ehl-i Beyt'in taşıdığı misyonun değeri bilinmiyordu. Devletin başında Yezid gibi fasık-ı mütecahir bir Emevi sultanı vardı. Hazreti Hüseyin onu meşhur bir halife olarak görmüyordu. Çünkü babadan oğula geçiş Bizans'a ait bir monarşi usulü yani Herakliye tarzıydı. Yezid, şura, seçim ve ehliyet prensiplerine riayet edilmeden veliaht tayin edilmiş, sonra da bir oldu bittiyle halife olmuştu. Küfe'den Hazreti Hüseyin'e mektup üstüne mektup geliyordu. Mektuplarda halk Hazreti Hüseyin'den bu zalime baş kaldırmasını, onlara öncülük etmesini istiyordu. Peki halkın gerçekten böyle bir talebi var mıydı? Maalesef yoktu. Halkın İslam elden gidiyor, gel bizi Yezid'den kurtar mesajlarının altında yatan gerçek başkaydı. Avam halkın veya çoğunluğun din diye bir derdi yoktu. Dileyen zaten dinini yaşıyordu. Buna engel yoktu. Yezid bir fasıktı ama halkı fıska zorlamıyordu. Yaptığı zulümler vardı. Bunu önlemek için harekete geçmek gerekirdi ama halkın böyle bir davası yoktu. Bu durum Hazreti Ali zamanında da böyleydi. Vaka şuydu ki Şam valiliği sırasında Muaviye bir yandan Bizans hile ve siyaset araçlarını yeterince tetkik etmiş, diğer yandan ileride kendisini iktidar mücadelesinde destekleyecek askeri ve bürokratik sınıfları mal ve servete boğmuştu. Başta Şam halkı olmak üzere artan refahtan daha çok pay isteyen sınıflar ve zümreler Medine'den Hazreti Peygamber'in sade ve mütevazı hayat biçimini savunan Hazreti Ali'nin iktidarında kendileri adına iyi bir gelecek görmüyorlardı. Din ve siyaset Ali Bulaç. Hazreti Hüseyin'e gelen yanıltıcı çağrılara karşı Irak halkını tanıyanlar onu uyarıyordu. Meşhur şair Ferazdak, Hazreti Hüseyin'e Küfelilerin kalbi seninle, kılıçları ise Ümeyye oğullarıyla birliktedir, demişti. O günün sahabesi içinde temayüz etmiş tefsir ve fıkıh alimi Abdullah İbni Abbas, Hazreti Hüseyin'e şu tarihi sözleri söylemişti. Ey amcamın oğlu, gideceğin yerde helak olacağından, kökünün kazınacağından korkuyorum. Çünkü Iraklılar gaddar, vefasız, sözlerinde durmaz bir kavimdir. Sakın onlara yaklaşma. Sen Hicaz halkının seyidi ve ulususun. Eğer Iraklılar dedikleri gibi seni istiyorlarsa onlara yaz, düşmanlarını, valilerini sürüp çıkarsınlar. Sonra yanlarına git. Eğer ille gideceksen bari Yemen diyarına git. Oradan halka yazılar yazar, davetçilerini her tarafa dağıtırsın. Vallahi Hazreti Osman'ın kadın ve çocuklarının gözleri önünde öldürülmesi gibi senin de öldürüleceğinden korkuyorum. Eğer gücüm yetseydi iki elimle saçını yakalardım. Seni durduracağımı bilsem böyle yapardım. Ömer bin Abdurrahman da Iraklıların dini bir kaygılarının olmadığını anlatmıştı. Yanlarına varacak olursan onlar senden mal ihsan etmeni isteyecekler. Çünkü onlar dünya ve dünyalık kuludurlar. Senin elde etmek istediğin beldelerdeki valiler ve amirler onlardandır. Halksa dirhem ve dinarların kuludur. Sana yardım sözünde bulunanların senin değil, düşmanlarının yanında olacaklarından korkuyorum. Benzer şekilde Ebu Bekir bin Haris şöyle demişti. Iraklılar senin baban gibi birinden dünyalık umdular. Bunu bulamayınca da onu bir kenara bıraktılar. Bundan sonra kardeşin Hasan'a da aynısını yaptılar. Sen şimdi bunların yanına mı gideceksin? Halbuki rakibin senden daha kuvvetlidir. Halk ondan korkar ve dünyalığı ondan bekler. Yanlarına varacak olursan senden mal ve ihsan isteyeceklerdir. Çünkü onlar dünya ve dünyalık kuludurlar. En önemli ikazı Hazreti Ömer'in müstesna oğlu Abdullah bin Ömer yapmıştı. Allah, Resulüne dünya ile ahiretten birisini seçmesini söyledi ve Resulullah ahireti seçti. Sen de ondan bir parçasın ve sen bu dünyayı elde edemezsin. Demek istediği şuydu. Sen Allah'ın aziz bir kulusun. Allah sana dünyayı ve dünyalığı nasip etmez. Fakat Hazreti Hüseyin önemli sahabilerden Abdullah bin Zübeyr'in reyine uymayı tercih etti. Abdullah bin Zübeyr şöyle demişti. Şayet benim senin gibi taraftarlarım olsaydı Küfe'ye gitmekte hiç tereddüt göstermezdim. Hazreti Hüseyin devlet gücüyle dine hizmet etme düşüncesindeydi. Halktaki bozulmayı bu yolla önleyeceğini düşünüyordu. Yezid'e karşı çıkma gerekçesini kardeşi Muhammed bin Hanefiye'ye şöyle ifade etmişti. Ben şımarıklığımdan bozguncu ve zalim olarak ortaya çıkmış değilim. Ben dedem Muhammed'in ümmetinin felahını ve iyiliğini talep maksadıyla ortaya atılmış bulunmaktayım. İyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek, dedem ve babamın yolundan yürümek istiyorum. Niyeti şüphesiz halisti. Taberi'ye göre Hazreti Hüseyin Ehl-i Beyt mensubu olarak kendisinin hilafete daha layık olduğunu, yönetime gelmesi halinde Kur'an ve sünnete göre işleyen bir yönetim kuracağını vaat ediyordu. Hayat kaygısı yoktu. Alacağı riski önemsemiyordu. Feraz Dek'e verdiği "Hayır gideceğim" cevabı bunu ifade ediyor. Allah'ın dediği olur. Allah dilediğini işler ve Rabbimiz her gün yeni bir iştedir. Takdir hoşumuza gidecek şekilde olursa nimetlerinden dolayı Allah'a şükrederiz. O şükredenlerin yardımcısıdır. Eğer takdir umulandan başka türlü çıkarsa niyeti hak ve takvası da teneşir tahtası olan kimse elbette taşkınlık göstermez. Peki bu yolculukta Allah'ın muradı neydi? Kader, Emevi Sarayı'nın zalim güruhtan temizlenip seyit ve şeriflerle donanmasını onaylayacak mıydı? Nübüvvete veraset görevi devlete eklemlenerek mi yoksa kendi doğal seyrinde mi devam edecekti? Daha ötesi, o günün halkının böyle kutsi bir kadroyla yönetilmeye liyakati var mıydı? Sonraki yazı, vali yerine evliya olmak, diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.